Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 25 Nisan 1400 Hicri Kameri, 13 Şaban 1443 ve Miladi 16 Mart 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla araştırmacı Sayın Hasan İslam Bulçe ile İranlı şair Pervin Etesami'nin anma günü üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran-Azerbaycan Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu oturumu ve Türkiye gündemi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Merhum Ayetullah Alevi Gurgani'nin yaz töreni yarın düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Rusya'nın Viyana'da nihai bir anlaşmaya varmak için hala İran'la birlikte olduğunu söyledi. Arabistan'daki idamlara karşı tepkiler devam ediyor. İran'ın koronavirüs ile mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile bir araya gelirken Ukrayna Rusya'dan güvenlik garanti istedi. Ve Yemen güçleri yeni zaferler kazandı. Şimdi haberler.
İslam dünyasının büyük din alemi ve Şia dünyasının büyük taklit mercilerinden merhum Ayetullah Alevi Gurgani'yi anma yaz töreni yarın İslam İnkılabı rehberi tarafından Kum kentinde düzenlenecek. Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Alevi Gurgani dün 82 yaşında vefat etti. İran'ın bildiğine göre Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Alevi Gurgani bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre merhum için yaz töreni yarın İslam İnkılabı rehberi tarafından ve İmam Hasan Askeri Aleyhisselam Camisi'nde akşam ve yatsı namazı ardından düzenlenecektir. Bildirildi ayrıca Ayetullah Alevi Gurgani'nin cenaze töreni yarın Kum kentinde yapılacağı duyuruldu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi dün Ayetullah Alevi Gurgani'nin vefatı için taziye mesajı gönderdi. Ayetullah Hamine'yi mesajında bu değerli alemin, devrimin ve ülkenin çeşitli meselelerinde her zaman İslam nizamının ve halkın yanında sadık olduğunu, ilahi lütuf ve rahmeti beraberinde getiren değerli hizmetler verdiğini bildirdi.
İslam İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan yaptığı açıklamada Rusya Viyana'da nihai anlaşmaya varma yolunda İran İslam Cumhuriyeti'nin yanında yer almaya devam edeceği konusunda güvence verdi dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere bir heyet başkanlığında Salı günü Moskova'ya gitti ve Dışişleri Bakanlığındaki Rus mevkidaşı ile bir araya geldi. İran'a göre Hüseyin Emir Abdullahyan Twitter hesabında şunları yazdı. Rusya Dışişleri Bakanı ile ikili meseleler Viyana, Ukrayna, Suriye, Yemen ve Afganistan'daki görüşmeler konusunda yapıcı bir görüşme yaptım. Emir Abdullahyan müzakereleri başarıyla sonuçlandırmak için gereken cevapları vermek için top her zamankinden daha fazla Amerika'nın sahasında diye ekledi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya bir anlaşmaya varılmasına engel olmayacak ve Ukrayna'daki gelişmeler ile Viyana görüşmeleri arasında bir bağlantı yok dedi. Emir Abdullahyan, Rusya, Viyana müzakerelerinin başlangıcından itibaren çok olumlu ve yapıcı bir rol oynadığı için müzakerelerin sonuna ve iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmasına kadar İran'ın yanında olacak ve bir anlaşmaya varmasına destek verecektir, iyi anlaşma diye kaydetti.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı önemli Viyana müzakereleri konusunda açıklamada bulundu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, Viyana'daki müzakerelere katılan tarafların bir anlaşmaya varmanın eşiğinde olduğunu açıkladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, Viyana'daki müzakerelere katılan tarafların bir anlaşmaya varmanın eşiğinde olduğunu duyurdu. Frans 24 muhabirinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Amerika'dan yazılı bir garanti aldığını söylemesine göre Viyana'daki görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanabilir mi sorusuna olumlu yanıt veren Grossi, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlarla ilgili sorunlar Viyana'daki müzakere sürecinin duraklamasına yol açtı. Bu nedenle Sergey Lavrov'un Amerika'dan bir garanti aldığını söylemesinden çok memnunum. Umarım bir an önce anlaşmaya varırız dedi. Viyana'daki nükleer müzakerelere 11 Mart tarihinde ara verildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dış etkenler nedeniyle Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için yürütülen müzakerelere ara verilmesine ihtiyaç olduğunu bildirdi. İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki kapsamlı ortak eylem planı olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı. Eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü. Kapsamlı ortak eylem planının yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Merkezi, Dünya Ehli Beyt Meclisi, İslam mezheplerine yakınlaştırma kurumu, Camiatul Mustafa El Alemiyya ve ayrıca İran İslam Kültür ve İletişim Teşkilatı yayınladıkları bildiride Suudi Arabistan'ın 81 kişinin idamını kınadılar. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, ülkedeki insan hakları ihlallerinin devamında cumartesi günü 81 kişi bir günde idam etti. İdam edilenler arasında daha önce Katif bölgesinden farklı bahanelerle tutuklanan ve hapishanede olan 41'inin Şii gençlerden olduğu ifade ediliyor. İnsan Hakları Merkezi'ne bildiğine göre söz konusu 5 kurum tarafından yayınlanan ortak bildiride yapılan idamların insan hakları ve vatandaşlık alanı dahil olmak üzere genel hukuk ilkeleri, hukuksal ve ahlaki ilkeler ve uluslararası gelenek ve uygulamalarla çelişmekte olduğu ve vatandaşlık haklarının ihlal edilmesi ve onlara zulmedilmesine sebep olduğu belirtildi. Bildiride ayrıca yapılan bu toplu infaz ve benzeri olaylar Suudi Arabistan'da yasal işlemlerin herkesin kanun önünde eşitliğinin ve adil yargılanmanın garantisinin olamayacağını gösterdi. Yasal dayanağı olmadan vatandaşların çalışmalarının suç sayılması ve suçun ispatının hukuki unsurdan yoksun bırakmanın sanıkların suçunu bilmeden cezalandırılmalarından kötü olduğu ve kararların verilmesinde usul birliğin eksikliği ve diğer ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunuldu. İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Merkezi ayrıca Dünya Ehli Beyt Meclisi İslam mezheplerine yakınlaşma kurumu, Camiyetul Mustafa El Alemiye ayrıca İran İslam Kültür ve İletişim Teşkilatı tarafından yayınlanan ortak bildiride tüm ülkelerin insan onuruna, yasal ve ahlaki normlara, temel haklara ve keyfi cezalardan kaçınmaya bağlı kalma ihtiyacını yeniden vurgulayarak tüm ülkeler, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar, İslam ümmeti üyeleri ve dünyanın tüm özgür insanlarından bu canice eyleme kınamaları, zulme karşı mücadelede ve adaletin tesis edilmesinde küresel dayanışma yolunda adımlar atmaları istendi.
İran Ulusal Petrol Firması Nisan ayında Asyalı müşterilere ihraç etmek üzere ham petrolün resmi satış fiyatını arttırdığını duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Mart ayına göre Nisan ayında İran hafif ham petrolünün varil başı satış fiyatı 2 dolar 5 sent, ağır ham petrolü 1 dolar 95 sent ve furuzan meydanı ham petrol fiyatı da 2 dolar 5 sent daha fazla olacaktır. OPEC tarafından salı günü yayınlanan en son rapora göre İran'ın Şubat ayında petrol üretim miktarı günlük 2 milyon 546 bin varil olarak gerçekleşirken Ocak ayına göre 7 dolar 45 sent satışla Şubat ayında 93 dolar 4 sentten satıldı. Umman Dubai ham petrolünün ortalama fiyatı Batı Asya'daki ham petrolün baz fiyatıdır.
İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Kentleşme Bakanı Batılılar İran'ın Batı-Doğu koridorundaki önemini kavramış dedi. İslam'ın bildiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Kentleşme Bakanı Rüstem Kasım'ı yaptığı açıklamada Batı dünyasının Batı-Doğu koridorundan geçmek için İran topraklarından geçmesi gerektiği sonucuna vardığını, bu yüzden önümüzde iyi bir vizyon olduğunu belirtti. Demiryolu sektörüne yatırım yapanın yatırımcılar için iyi sonuçlar getireceğini ifade eden Kasım'ı, Doğu-Batı ve Kuzey-Doğu bağlantısının demiryolu ulaşımını geliştirmek için bir fırsat olduğunu söyledi. Kasım ayrıca kuzeyden güneye Rusya ve Kafkasya bölgesinden ve hatta Avrupa'dan İran üzerinden çok yüksek hacimde kargoların diğer ülkelere geçebileceğini sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Polis Gücü Sınır Komutanı, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İran Sınır Muhafız Kuvvetleri'nin deniz güvenliğini sağlamak için aldığı etkili önlemleri açıkladı. İran İslam Cumhuriyeti Polis Gücü Sınır Komutanı Ahmet Ali Guderzi, Sınır Güvenlik Komutanlığı'nda düzenlenen basın açıklamasında, Katar'da 2022 Dünya Kupası günlerinde deniz güvenliğini sağlamak için yapacaklarının ev sahibi Katar tarafından memnuniyetle karşılandığını duyurdu. 22. FIFA Dünya Kupası 21 Kasım 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Komutan Guderzi ayrıca kaçakçılıkla mücadelenin sınır komutanlığının zati görevlerinden olduğuna işaretli, sınır güçlerinin uyuşturucu, yasa dışı silahlar, akaryakıt, ilaç ve lüks otomobil ve motosikletleri içeren keşiflerinin geçen yıla göre arttığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Polis Gücü Sınır Komutanı ayrıca polis gücünün sınırın sıfır noktalarında İran'ın güvenliğini sağladığını söyledi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Londra'nın İran'a olan 522 milyon dolarlık tarihi borcunu ödemenin yollarını aradığını söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss bugün Sky News'e verdiği demişti, İran'a olan borcun ödenmesine öncelik verdik ve geri ödemenin yollarını arıyorduk. İngiltere'den bir ekip bu amaçla İran'da dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı daha önce İran'a olan 400 milyon poundluk borcunun yasal bir borç olduğunu ve Londra hükümetine bunu ödemek istediğini söylemişti. İran'a olan 400 milyon pound değerindeki İngiliz borcu 1974 ve 1976'da İran'a 1500 çiften tankı ve 250 zırhlı araç satma sözleşmesiyle ilgiliydi. Bu satış parasının ödenmesine rağmen İslam İnkılabı zaferi ardından Batı'nın uyguladığı zalimane yaptırım nedeniyle gerçekleşmedi. İran sözleşme için tüm parayı ödediği göz önüne alındığında paranın iadesini talep etti, ancak İran ile İngiltere arasındaki ihtilafı konulardan biri borcun 20 milyon pound faizi İngiliz hükümeti şimdiye kadar yaptırımlar bahanesiyle borçlarını ve faizini ödemekten kaçındı. Uluslararası Adalet Divanı İngiliz tarafı borcu ve bunun sonucunda oluşan zararları ödemeye mahkum etti.
İngiltere için casusluk suçlaması ile İran'da tutuklanan Nazanin Zaqadi mahkumiyet dönemini doldurmanın ardından İngiltere hükümetine teslim edildi. Thomas Reuters firmasında proje yöneticisi olarak çalışan İran-Britanya çifti vatandaş olan Nazanin Zaqadi 3 Nisan 2016 tarihinde tutuklandı. Zaqadi yabancı şirket ve kurumlara üye olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin yumuşak bir şekilde devrilmesi amaçlı medya ve siber projelerinin tasarım ve uygulanmasına yer almıştı. Yetkili mahkeme tarafından Zaqadi 5 yıl hapse mahkum edildi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre 5 yıllık mahkumiyet döneminin bitmesi ardından Zaqadi serbest bırakıldı.
İran Sağlık Bakanlığı Enformasyon Merkezi son bir günde ülkede koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve aşılama programında son durumu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte ülkede toplam 3010 koronavirüs vakası tespit edilirken 109 hasta daha hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı Enformasyon Merkezi ayrıca bugüne kadar 7.133.139 vatandaşın bu hastalığa yakalandığını, 6.798.350 hasta tedavi edildiğini veya iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini duyurdu. COVID-19 hastalığı ile ilgili yapılan açıklamada son bir günde hayatını kaybedenlerle birlikte koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 139.289 olduğunu belirtildi. Sağlık Bakanlığı Enformasyon Merkezi bugüne kadar toplam test sayısının 48.465.536 olarak açıkladı. Aşılama sürecinde değinilen açıklamada şimdiye kadar İran'da 63.669.915 koronavirüs aşısının birinci dozu ve 56.376.750 vatandaşa da ikinci dozu, 25.436.237 vatandaşa üçüncü doz uygulandı. Böylece koronavirüs aşısı doz sayısı toplam 145.482.902 olduğu belirtildi.
İran Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Yönetim Merkezi Başkanı yaptığı açıklamada ülke genelinde 4 milyondan fazla sığınmacı ve yasal göçmenin aşılandığını duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Yönetim Merkezi Başkanı Muhammed Mehdi Guya yaptığı açıklamada İran'ın göçmenlere sağlık hizmetleri sunmakta elinden geleni yaptığını işaretle hali hazırda 4.129.000 sığınmacının aşılandığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti 40 yılı aşkın bir süredir İran vatandaşları ve mültecilerle göçmenler arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet vermektedir.
İran Cumhurbaşkanı Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Enise Hazali, İran ve Türkiye kadın ve aile alanlarında işbirliği yapmalarını önerdi. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre New York'ta düzenlenen 66. Kadın Makamı Komisyonu oturumunun kulisinde Türkiye'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'la görüşen Hazali, iki ülkenin kadın ve aile alanlarında işbirliği önerisinde bulundu. Bakan Yanık Hazali'nin bu önerisini olumlu karşıladıklarını belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı 21. gününde devam ederken Türkiye'nin diplomatik temasları sürüyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Moskova'da mevkitaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Çavuşoğlu yarın da Ukrayna'ya giderek Dimitri Kuleba ile görüşecek. Mariupol'de tahliye çalışmalarının devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, bugüne kadar 15 binden fazla Türk vatandaşının tahliye edildiğini söyledi. Lavrov ise, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler genel anlamda bölgede istikrarın geliştirilmesi için büyük önem taşıyor, dedi. Çavuşoğlu, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, bu krizin barışçıl şekilde sonuçlanması için çaba sarf edeceğiz, dedi.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Moskova'nın Avusturya veya İsveç gibi tarafsızlık modeli teklifini reddederek Moskova'dan mutlak güvenlik garantileri istedi. Le Figaro gazetesinin bildiğine göre Ukraynalı müzakerecilerden Mihailov, Podolyak, Ukrayna şu anda Rusya ile doğrudan savaş halinde, sonuç olarak bu model sadece Ukraynalı olabilir vurgusunda bulundu.
Haber kaynakları Filistinliler ve Siyonist işgalciler arasında El Celzun kampında yoğun çatışmaların yaşandığını duyurdular. Siyonistler yayılmacı hedeflerine ulaşmak için Filistin'in çeşitli bölgelerine her gün saldırıyor, Filistinlileri şehit ediyor, yaralıyor veya hapse atıyor.
Yemen ordusu ve halk komiteleri Haca vilayetinde Suudi Arabistan sınırında yeni zaferler elde etti. El Mesire'nin bildiğine göre Yemen ordusu ve halk komite güçleri geniş operasyonunda 26 kilometre karelik bir alanda 11 köyü Suudi koalisyon güçlerinden işgalinden kurtardı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz Berlin'in Rusya yaptırımlarından ciddi hasar göreceğini itiraf etmesiyle ilgili. Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Robert Habeck, geçen günlerde yaptığı açıklamada, Rusya'ya ani doğal gaz ve petrol yaptırımının Vladimir Putin'den daha fazla Almanya halkına zarar verebileceğini ve geniş çapta yoksulluk ve işsizliğe sebep olabileceğini söyledi. Habeck, ülkesinin Rusya'nın petrol ve doğal gazını kullanmayı durdurursa, ülkesinde yoksulluk ve işsizlik artarken, evini ısıtamayan insanlar göreceklerini, araçları için yakıt temin etmek için benzinleri olmayan insanlar göreceklerini tahmin etti. Almanya'nın üst düzeyli yetkilisinin Avrupa ekonomisinin Rusya yaptırımlarına karşı aşırı kırılgan olduğuna dair itirafı, Almanya'nın Rusya enerji piyasasına aşırı bağımlılığı gerçeklerine dayanarak yapıldı. Almanya, Rus petrolünün önemli müşterilerinden biri olarak petrol ihracatının %30'undan fazlasını bu ülkeden sağlıyor. Rusya ayrıca Alman gazının en az %49'unu temin ediyor. Ukrayna Savaşı'nın başlamasından itibaren Amerika liderliğindeki Batı bloku, Rusya ekonomisine baskı uygulamak hedefiyle bu ülkeyi ekonomi, ticari, finansal ve bankacılık işlemlerini kapsayan geniş çaplı yaptırımlar uygularken, tüm ihracat ve ithalatı da yasakladı. Fakat bunlara rağmen Batı ülkeleri arasında enerji alanındaki yaptırımlar hakkında görüş birliği sağlanmamıştır. Amerika Başkanı Joe Biden salı günü yaptığı açıklamada ülkesinin Rusya'dan petrol, doğalgaz ve enerji ithalatını yasaklayacağını duyurdu. Rusya ise petrol ve doğalgaz ve ilgili ürünlerin önemli bir üreticisi ve ihracatçısıdır. Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland geçen Perşembe günü Washington'un Rus petrolüne yaptırımıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Vladimir Putin'i savaşı durdurmaya zorlamak için Rus petrolünün kullanmasını azaltmaya çalışıyoruz dedi.
Fakat Avrupalılar Washington'un Rusya'nın petrol ve doğal gazına bağımlılığı nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulama konusunda Amerika'ya katılma talebine olumlu yanıt vermedi. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell, Avrupa'nın bu konuda Washington'u izlemeyeceği söylendi. Aslında Rusya'nın Avrupa'nın ihtiyacı olan doğal gazının en az %40'ı ve petrolünün yaklaşık %30'unu sağladığı için eğer Brüksel Moskova'ya yaptırım kararı alır ve Rusya'nın petrol ve doğal gaz ihracatındaki paraya ulaşmasını engellerse, Moskova bu enerji taşıyıcılarını Avrupa'ya tedarik etmeyi reddedecektir. Rus gazı özellikle ısıtma enerji santrallerine yakıt ikmali ve Avrupa endüstrilerinde kullanılmak için çok önemlidir. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin önemli ülkeleri bu hayati ve stratejik alanda Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmayacaktır. Aynı zamanda Rusya'da petrolü ve doğal gazının satışından kazandığı parayı alabildiği müddetçe Avrupa'nın petrol ve doğal gazına yaptırım uygulamak için hiçbir neden yok. Çünkü o zaman şimdi yoğun şekilde ihtiyaç duyduğu paraya erişimden mahrum kalacaktır. Genel olarak Batı'nın Rusya karşıtı yeni yaptırımları da iki ucu keskin bir kılıç gibi başta Avrupa ve Amerika olmak üzere tüm bu ülkelerin ekonomileri ve enerji sektörleri için ciddi sonuçları da olacaktır. Nitekim Amerika'nın Rus petrolüne yaptırımı ile birlikte Amerika'da benzin fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı görülüyor. Önemli olan konu ise Avrupa Birliği'nin Rusya'ya petrol ve doğalgaz yaptırımını reddetmesine rağmen Amerika ve diğer Batı blok ülkeleri ile birlikte Rusya'ya karşı azami ve kapsamlı yaptırımlar politikasını kabul etmesidir. Avrupa Birliği pazartesi günkü toplantıda bazı özel ve tüzel Rus kişiler hedef almak hedefiyle Moskova'ya karşı dördüncü yaptırım paketini de onayladı. Halihazırda Avrupa Birliği Rusya'dan 862 kişi ve 53 kuruma yaptırım uyguluyor. Oturum sonrası yayınlanan bildiride Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Avrupa Birliği Moskova'ya baskıları artırmak için G7 ile işbirliği yapacak dediği aktarıldı.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Zelenski'nin NATO'ya katılamayacaklarını kabullenmesi konusunda. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Rusya ile müzakerelerin dördüncü turunun gerçekleştiği sırada, eskiye nazaran çok daha farklı olan bir konuşmada, Ukrayna'nın Kuzey Atlantik Paktı NATO'ya katılamayacağını kabullenmeleri gerektiğini söyledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı, İngiltere liderliğinde askeri bir koalisyon olan Ortak Sefer Gücü liderleriyle yaptığı görüşme sırasında, ülkesinin NATO'ya katılamamasından duyduğu hoşnutsuzluğu açıklayarak, "Yıllarca kapıların açık olduğunu duyduk fakat aynı zamanda ona katılamayacağımızı duyduk. Bu bir gerçektir ve resmiyeti tanımak gerekir." dedi. Zelenski'nin Ukrayna'nın NATO'ya katılamayacağına dair bu geç gelen itirafı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonundan en az 20 gün geçtiği bir sırada yapıldı. Ukrayna yıkıcı bir savaşla boğuşuyor ve önemli ölçüde can ve mal kaybıyla altyapı yıkımına uğramıştır. Ukrayna'nın anayasasında bile yer alan NATO'ya katılma isteği, Rusya'nın bu ülkeye bir askeri saldırıya hazırlanmasının ana nedenlerinden biri olmuştur. NATO liderleri 2008'deki Bukreş zirvesinde NATO'nun doğuya doğru genişleme politikası doğrultusunda Rusya'ya yakın iki ülke olan Ukrayna ve Gürcistan'ı NATO'ya katılma kararını açıkladılar. O zamandan beri bu konu, özellikle Ukrayna'nın NATO üyeliği, Rusya ile NATO arasındaki en tartışmalı ve gerginlik yaratan konulardan biri haline geldi. Gerçi Ukrayna'nın Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Viktor Yushchenko döneminde Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunun yoğun şekilde takip edildi. Fakat Rusya yanlısı Viktor Yanukovych'in Cumhurbaşkanlığı döneminde bu konu askıya alındı. Ardından 2014 yılı gelişmeleri ve Yanukovych'in görevden alınması ve Ukrayna'da Batı yanlısı bir hükümetin göreve başlamasıyla birlikte Ukrayna'nın NATO üyeliği tekrar gündeme alındı ve Ukrayna Anayasası'na ek olarak onaylandı. Böylece Kiev'in batılı kurumlara katılma iradesi sergilenmiş oldu.
Ukrayna liderleri açısından bu olayın gerçekleşmesi, Ukrayna'nın Batı blokuna paralel hareket etmesinde önemli bir adım sayılmakta ve aynı zamanda başta Rusya olmak üzere dış tehditlere karşı güvenliği garantileyen anahtar anlamında olacaktır. Fakat Ukrayna liderleri Rusya'nın askeri ve güvenlik üst düzey belgelerine göre yakın dış alandaki ülkelerin, bu cümleden Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği ve Rusya'nın Batı sınırlarında yakın bölgede bu askeri örgütün birlikleri ve askeri tesislerinin konuşlandırılmasının Moskova'nın kırmızı çizgisi olduğu gibi önemli bir konuyu da kasten görmezden geldiler. Son aylarda Moskova defalarca Kiev ve NATO'ya Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi çağrısında bulunmuştur. Fakat bu çağrı Washington ve NATO tarafından defalarca reddedildi. Aslında Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğine teşvik eden taraf Amerika oldu. Buna rağmen NATO içinde bu konuda toplu bir görüş oluşmadı. Amerikan makro hedeflerinden biri olan Rusya'nın kontrol edilmesi bağlamında NATO'nun daha fazla doğuya yayılmasını ve Rusya komşularından özellikle Ukrayna'nın bu pakta üyeliğine istiyor. Fakat başta Almanya ve Fransa olmak üzere NATO'nun önemli Avrupa üyeleri bu konuya olumlu yaklaşmıyorlar. Avrupa Birliği'nin de en önemli üyeleri olan NATO'nun söz konusu en önemli iki Avrupa üyesi, Rusya'nın bu konuya sert tepki vereceğinden korkuyorlardı. Şimdi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu Avrupa'nın güvenlik durumunu ciddi bir şekilde sarsılmasıyla bu korku gerçek oldu. Tabii ki bu arada Ukrayna'yı yaşanan oyunların başlıca kaybeden tarafını olarak kabullenmek gerekiyor. Amerikalı gazeteci ve siyaset meseleleri uzmanı Michael Hirsch şöyle diyor. Putin'in Ukrayna'ya saldırısının da yakında bitip bitmeyeceği bir yana kesin olan şey, kendisine göre kışkırtıcı bir savaşın ateşini yakmaktan başka çare bırakılmayan Rusya Cumhurbaşkanı'nın eskiden beri Amerika ve diğer Avrupa ülkelerine olan nefret ve kötümserliğinin devam etmesidir.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Fars edebiyatında şiir bayrağını dalgalandıran ve İran'ın kadın şairleri arasında ismi geçen Pervin İltisami'nin anma günüydü bugün değerli dinleyiciler. Bu münasebet hakkında araştırmacı Sayın Hasan İslam Bulçu ile konuşacağız bugünkü röportajımızda. Hasan Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhabalar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bildiğiniz gibi çağımızın büyük şairlerinden biri Pervin Etsami'nin anma günüydü bugün ve bu İranlı şair Türkiye'de de çeşitli edebiyat sempozyumlarında anlatılmış ve eserleri hakkında çeşitli araştırmalar hala yapılmakta. Şimdi Pervin İltisami'nin yaşamı hakkında kısaca bilgi verecek olursak dinleyicilerimize neler söylersiniz efendim?
Teşekkür ederim. Tabii. Pervin 1906 yılında Tebriz'de doğdu. Babasının adı Yusuf'tur. Pervin'in babası İltisamul Mülk lakabıyla tanınan döneminin önemli yazar ve ediplerindendir. Pervin ailesiyle beraber çocuk yaşta Tahran'a gelir ve burada yaşamaya başlar. Pervin çocuk yaşlarda babasının yanında Fars ve Arap edebiyatıyla tanışır ve evlerine gelip giden babasının dostları olan o zamanın tanınmış edipleri ve yazarlarından her gün yeni şeyler öğrenir. Pervin ilk öğretim eğitimi sonrası 1924 yılında Tahran'da Amerikan Kız Koleji'ni başarıyla tamamlar. Pervin mezun olduğu okulda 2 yıl İngilizce öğretmenliği de yapar. O babasıyla yurt içi ve yurt dışı gezilerine katılır. Bu gezileriyle önemli deneyim kazanır ve gözlemlerde bulunur. Pervin döneminin gerçekleri görerek Şah'ın tekliflerini geri çevirir ve onun hizmetinde bulunmak istemez. 1934 yılında Pervin İran'ın Kırmanşah kenti polis müdürü olan amcasının oğluyla evlenir ve Kirmanşah'a taşınır. Kirmanşah'ta kaldığı ve edebiyattan uzak geçirdiği günler sonrası bu evliliği 4 ay sonra boşanmayla sonuçlanır. Pervin evliliğinin son bulmasından hiçbir zaman şikayetçi olmamıştır. Hayatının sonuna kadar bu konuda hiç konuşmamıştır. 1936 yılında babasının yardımıyla Pervin ilk şiir divanını yayınlanır. İran edebiyat dünyası bu şiir divanını büyük beğeniyle karşılar. Pervin bu yıllarda Tahran'da Maarif Bakanlığı kütüphanesinde çalışmaya devam etmektedir. Pervin edebiyat ve ilimle haşır neşir bir aile içinde büyümüş ve özellikle babasının Pervin'in yetişmesinde önemli rolü olmuştur. İtisamul Mülk Fars ve Arap edebiyatının iyi bilen bir şahıstır. Kendisinin yazdığı Galaidul Adab fi Şerhi Atavuğuz Zahab adlı Arapça Mahmud İbni Umar Zemahşeri'nin ahlak ve öğretilerinin şerhini içeren risalesi Mısır'da ders kitabı olarak okutulmuştur. Pervin'in babası döneminde Fars edebiyatı düz yazı nesrinin değişmesinde de önemli rol oynamış güçlü bir ediptir. Pervin babasının yanında daha küçük yaşlarda Fars ve Arap edebiyatını öğrenmeye başlar ve 15 yaşında geldiğinde Fars edebiyatının büyük şairlerinin şiir divanlarını çok iyi öğrenmişti. Pervin Hafız-ı Şirazi, Saadi, Nasır Hüsrev, Firdevsi, Menüçehri, Ferruhi gibi klasik Fars şiiri şairlerinin eserlerini çok iyi mutalaa etmiştir. Pervin'in babasının dostları arasında dönemin büyük yazarları ve şairleri vardı ve Pervin'in evinde edebiyat dünyası akıp gitmektedir. Abbas İkbal Aştiyani, Melikuşşuaray Bahar, Nasrullah Tagevi, Said Nefisi gibi dönemin önemli şahsiyetleri Pervin'in babasının evinde toplanırlar ve Pervin de küçük yaşına rağmen bu edebiyat meclislerinde bulunurdu. Pervin bu meclislerde şiirlerini okur ve babasının dostları tarafından şiirleri çok beğenilirdi. Pervin'in edebiyat dünyasına girdiği dönem Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri, tanzimat ve meşrutiyet sürecinin bütün İslam dünyasını da derinden etkilediği bir dönemdir. Osmanlı gibi İran'da da değişen siyasi ve sosyal durumu dil ve edebiyata yansımıştır. Osmanlı yenileşme hareketlerinin etkisinde daha sonra Cumhuriyet deneyiminin ışığında kanunun üstünlüğü, hak ve adalet düşüncelerini savunan İranlı aydın ve yazarların ortaya çıktığı böyle bir siyasi, sosyal ve edebi ortamda Pervin edebiyat dünyasına girmiştir.
Tahran Radyosu.
Pervin Etsami'nin şiirlerinin özellikleri hakkında da biraz bilgi verir misiniz? Üslub açısından nasıldır, nasıl yazmıştır şiirlerini efendim?
Pervin'in babası Yusuf İtisami'nin dostları arasında İran'ın ödenen tanınmış Melikuşşuaray Bahar, Abbas İkbal Aştiyani, evet. Said Nefisi, Nasrullah Tegevi gibi çehreler bulunmaktaydı.
Evet.
Pervin böyle edebi ve ilmi bir muhitte büyüdü. Babasının her birinin İran'ın tanınmış simaları olan dostlarının bulunduğu meclislerde Pervin şiir okur ve hepsi bu şiirleri çok beğenirlerdi. Pervin'in şiirlerinde insanlar, hayvanlar, kuşlar, hatta cansız eşyalar birbirleriyle münazarada bulunmakta, karşılıklı konuşmaktadırlar. Pervin'in şiirleri iki bölüme ayrılabilir. Horasan'ı üslupla yazdığı öğüt ve öğreti içerikli Nasır Hüsrev tarzı kaside ve şiirler, Irak'ı üslupla yazılmış her bir hikaye gibi olan münazara içerikli ve daha çok Saadi tarzında şiirler. Pervin'in bu tarzda şiirleri daha çok tanınmış ve sevilmiştir. O dönem İran'ın edebiyat otoritelerinden şair, bilim adamı, edip Melikuşşuaray Bahar, Pervin'in şiiri hakkında şöyle der. Pervin kıtalarında anne şefkati ve kadın ruhunun letafetini kuşlar fakir annelerinin çaresizlerin dilinden anlatan, bazen şefkatli bir anne ruhuyla, bazen de Mevlana, Attar, Cami gibi şairlerle hayatın anlamı ve sırları hakkında onlarla beraber yürümeye çalışan bir şairdir. Pervin'in şiiri Fars şiirinde özel bir yeri olan ve geçmiş asırlarda en güzel örneğini Kesai Mervezi gibi şairlerin verdiği öğüt ve öğreti şiiri kategorisinde değerlendirilir. Pervin bir eşya, canlılar veya insanları konuşturduğu münazara şiirlerinde inceden inceye toplumda yaşanan zulüm, fesat ve baskılara değinerek kendisinin sahip olduğu edebi hüneri en güzel şekilde gözler önüne serer. Pervin'in şiir divanının evlenmeden önce babasının "bu kız kendini koca bulmak için şiirleri yayınlıyor" ittihamlarını önlemek amacıyla basılmamış olduğu rivayet edilir. Pervin'in evlendikten sonra 30 yaşına kadar yazdığı şiirler toplanarak ilk defa 1936-37 yılında Bahar'ın Ön Sözü'yle yayınlanır. Ama daha önceleri Pervin'in şiirleri çeşitli yayın organlarında yayınlanmıştır. Pervin'in şiirlerinde dikkati çeken bir diğer husus da Pervin'in şiirlerinde bir kadın bakışıyla olduğu kadar bir erkek gibi de olayların değerlendirilmesi ve yaşama bakışı yansıtmasıdır. Özellikle Arif ve Sufi erkek şairler gibi şiirlerinde çeşitli konulara yer vermiştir. Pervin hayatı boyunca insanlarla muaşereti çok fazla olan, çok insanla içli dışlı olmuş birisi olmamasına rağmen şiirleri okunduğu zaman kapsamlı bir hayata bakış, sosyal, siyasi ve kültürel sorunlara vakıf, devlet idaresinden mahkemelere kadar birçok alanda bilgi ve görgü sahibi olduğu görülür. İran'da 12 asır süren Fars şiirinde erkek hakimiyeti son yüzyılda bence iki kadın şairle yıkılmıştır. Birisi klasik kalıplar, şiir konuları, muhtevası ve ahlak irfani bakış açısıyla Pervin İtisami ve diğeri Men diger be payan ne yendişem, hodi dust daştan zibas diyen ve zincirlerini kırarak yaşam okyanusuna dalan ve gölününce yaşayan modern şiir tarzıyla furudur. Ama iki kadın şair de aynı kaderi paylaşmış ve çok genç yaşta, biri 34 ve diğeri 32 yaşında bu dünyaya gözlerini yummuştur. Pervin yaşadığı dönemde klasik Fars şiirinden uzaklaşılırken, klasik Fars şiiri kalıplarını kullanarak bu şiiri canlandırmayı ve sevdirmeyi başarmış bir şairdir. Pervin Nasir Hüsrev tarzı ahlaki ve tasavvuf konulara yer verdiği şiirlerinde İran edebiyatı Hurasani üslubunu benimseyerek sade bir dil kullanır. İran'da batı ve kuzey bölgeleri şairlerinin daha çok üzerinde durduğu münazara türü şiiri yeniden canlandıran Pervin, Sadi, Hafız gibi İran'ın büyük şairlerinin etkisinde kalır. Ama dili onlar kadar süslü değildir. Pervin'in divanı 6500 beyitlik kaside, mesnevi, evet, kıtalardan oluşur ve defalarca İran'da basılmıştır. İlk baskıda toplam 150 kaside, mesnevi ve kıta bulunur.
Efendim, görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde araştırmacı Sayın Hasan İslam Bulçu ile konuştuk. İranlı büyük şairlerden Pervin İtisami'nin anma günü münasebetiyle ilgili bugünkü sohbetimizi sizinle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakleden aktaracağım sizlere.
İttilaat gazetesinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesinde İran'ın Ukrayna krizinin çözümü için her türlü siyasi çabaya destek verdiğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken Risale gazetesinde Irak gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak Nuceba Hareketi Sözcüsü, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Irak'taki Siyonist rejim mevzilerini vurmasının gurur verici olduğunu duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nuceba Hareketi Sözcüsü Nasr el-Şammari yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Erbil'deki varlığının açık ve net olduğunu, Siyonistlerin bölgede varlığına dair ellerinde güçlü belgeler ve kanıtlar bulunduğunu belirtti. Şammari açıklamasının devamında bazı Arap rejimlerinin Amerika ve Siyonist rejimin kuklası olduğunu vurguladı. Kürt vatandaşlarının Erbil'de Siyonist rejim varlığına karşı olduğunu vurgulayan Nuceba sözcüsü, İran'ın Siyonistlerin cinayetlerine verdiği cevabın normal olduğunu belirtti. Direniş cephesinin sloganının Siyonist rejimle savaşın sadece bu rejimin yok oluşuyla son bulacağı şeklinde olduğunu kaydeden Şemmari, Irak yönetiminin Siyonistleri bu ülkeden sınır dışı etmesi gerektiğini, zira Irak petrolünün Kürdistan bölgesinden Siyonist rejime satıldığını vurguladı.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlere baskın düzenlemesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Amerika'nın Suudi Arabistan'da toplu idamları kınamaktan kaçınmasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Suudi Arabistan'ın 81 kişi idam etmesini kınamaktan kaçındı. Amerika Başkanı Joe Biden, insan hakları meselesinin Beyaz Saray'ın önemli önceliklerinden biri olduğunu iddia ettiği bir sırada, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Press, Amerika'nın müttefiki olan Suudi rejiminin bir günde 81 kişiyi idam etmesini kınamaktan kaçındı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, pazartesi günü yaptığı basın toplantısında bir muhabirin kendisine Suudi Arabistan'da bir günde 81 kişinin idam edilmesiyle ilgili raporlardan haberdar olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine biz kaygılarımızı açık bir şekilde Arabistan yetkililerine aktardık ifadesini kullandı. Muhabirin acaba bu idamlardan sonra Arabistan yetkilileriyle bir temas kurdunuz mu şeklindeki sorusu üzerine Prince bunun zamanı hakkında konuşamayız ancak biz bu endişeleri dile getirmiş bulunuyoruz dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün söz konusu tutumu Amerikan Başkanı Biden'ın insan hakları meselelerine öncelik verdiğini dile getirdiği bir dönemde dikkat çekiyor.
Hemşeri gazetesinde Cumhurbaşkanı Kadınlar ve Aile İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Enise Hazale'nin İran'a dayatılan zalimane yaptırımlar konusunda açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Cumhurbaşkanı Kadınlar ve Aile İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Enise Hazale, İran'a dayatılan zalimane yaptırımların kaldırılmasına vurgu yaptı. Muhabirimizin haberine göre Birleşmiş Milletler New York binasında düzenlenen 26. Kadın Makamı Komisyon oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Kadınlar ve Aile İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Enise Hazale şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti tüm baskılara, kısıtlamalara, illegal ve insanlık dışı yaptırımlara, özellikle de ilaç ve tıbbi ekipmanlara uygulanan kısıtlamalara rağmen tamamen kendi imkanlarına dayanarak koronavirüs aşısını üretti ve bu küresel salgının sınavından başı dik çıkmayı başardı. Hazali sözlerine şöyle devam etti. 2022 yılında İktisadi Birliğin Kadınlar Çalışma Grubu'nun koordinatörü olarak seçilen İran İslam Cumhuriyeti her zaman kadınları yüce konumu, inancı ile kadınların şartlarını gözetlemeye öncelik vermiştir. Hazali oturumun kulisinde İtalya'nın Eşit Fırsatlar ve Aile Bakanı ve Umman'ın Sosyal Kalkınma Bakanı ile de ayrı ayrı görüştü.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu'nun oturumu. Değerli dinleyiciler, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu'nun son oturumu üzerine hazırladığımız raporumuzda sizlerle birlikteyiz. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında imzalanan nihai barış anlaşmasının imzalanması etrafında yaşanan inişli çıkışlı gelişmelere bakıldığında bazı hareketlerin ikili ve bölgesel işbirliği sürecini etkisi altına aldığı ve bu anlaşmanın imzalanmasını da etkilediği anlaşılıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan liderlerinin Rusya lideri Putin'in arabuluculuğu ile 2020 yılının 9 Kasım tarihinde imzalanan 10 maddelik barış anlaşmasının ardından Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 2. Karabağ Savaşı'nda zafer kazanmasına karşın Bakü yetkilileri kasıtlı bir şekilde zafer kazanan tarafın tüm imtiyazlarını ecnebi taraflara sundular. 2. Karabağ Savaşı sırasında Rusya ve Ermenistan'ın Suriye'den tekfirci terör örgütlerine bağlı milis Azerbaycan'a getirildiği yönündeki suçlamaları sırasında sürekli Azeri ordunun Ermenistan ordusunu yenebileceğinden söz eden Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, barış anlaşması imzalandıktan sonra ülkesinin 2. Karabağ Savaşı'nda kazandığı zaferi Siyonist rejim İsrail ve Türkiye'den satın alınan silahlara borçlu olduklarını telkin etmeye çalıştı. Gerçekte Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev tüm resmi açıklamalarında sadece Azerbaycan halkı ve ordusunun 2. Karabağ Savaşı'nda rolünü inkar etmekle kalmadı. Aynı zamanda sürekli bu savaşta ecnebi odakların rolünü ön plana çıkarmaya çalıştı. Gerçi facia niteliğinde olan bu tutum Bakü yönetimine bağlı medya organları tarafından göz ardı edildi. Ancak hiç kuşkusuz bu tutum gelecekte Azerbaycan Cumhuriyeti'ni yönetmek isteyen Aliyev hanedanını bir takım ciddi sorunlarla karşı karşıya getireceği kesindir. Karabağ Savaşı'nda zafer kazanan Bakü yetkilileri, ecnebi odakların Güney Kafkasya bölgesinde askeri varlığını sürdürmeleri doğrultusunda bir takım imtiyazları dağıtmalarına rağmen Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti halkı için herhangi bir özel imtiyaz kazanamadılar. Gerçekte Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, pratikte Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman Şia halkının düşmanlarının adını bu ülkenin tarihinde yaşatmak üzere yoğun emek harcadı. Bir başka ifadeyle Aliyev, Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti halkı için imtiyaz elde etmek yerine elinden geldiğince Güney Kafkasya bölgesinde çöreklenen ecnebi odaklara imtiyaz toplamaya çalıştı. Şimdi ise 2. Karabağ Savaşı'nın hakkında mantıklı ve akılcı kararların yerine heyecana dayalı duygusal kararlar aldığı iyice belirgin hale geldi ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in bu yönde ortaya çıkan bazı sıkıntılar ve sorunları fark ettiği anlaşılıyor. İşte bu yüzden görünen o ki Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan ile nihai barış anlaşmasını imzalamayı geciktirerek Ermeni taraftan küçük de olsa bazı imtiyazları almaya çalışıyor. Aynı zamanda Bakü medyasında gerekli yeni propagandalar için zemin hazırlamak ve sonuçta adını Güney Kafkasya'da bölgesinin tek Müslüman ülkesinin tarihinde ebedileştirmek istiyor. Bu gerçeklerden hareketle ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev'in Ermenistan'dan imtiyaz koparmak üzere açık ve belli politikaları izlemeye başlamasına bakıldığında Aliyev'in komşu ülkelere sorun yaratarak izlediği politikaları istediği seviyeye yükseltmek istediği anlaşılıyor. Gerçekte Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev'in Ermenistan'ı baskı altında tutma ve bu ülkenin güneyinde bir koridoru ele geçirmeye yönelik ard arda çabalarında başarısız kalınca bu kez ikinci bir adımda medya üzerinden bazı oyunları oynayarak isteklerine ulaşmaya çalıştığı gözleniyor.
Tahran Radyosu.
Şimdi Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran İslam Cumhuriyeti'nin adını ve ulaştırma yollarını kullanarak Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti halkına 21. yüzyılda Azerbaycan Cumhuriyeti'ni istenilen hedeflere ulaştırabilecek tek lider olduğunu telkin etmek üzere yoğun çaba sarf ettiği anlaşılıyor. Bu doğrultuda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran İslam Cumhuriyeti ile ulaştırma yolları alanında bir işbirliği belgesi imzalamasının ardından Bakü medyası harekete geçti. Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin başladığı günün 30. yıl dönümünde iki ülkenin karma ekonomi komisyonu 15. oturumunu Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de düzenledi. Bakü oturumunda iki Müslüman ve komşu ülke işbirliği protokolü imzaladı. İmzalanan işbirliği protokolünde iki tarafın ulaştırma, iletişim, işe alanların açılması, küçük sanayi ve medya gibi alanlarda işbirliği yapmaları yer aldı. Bakü'de düzenlenen oturuma katılan İslami İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında İran karayolları üzerinden irtibat sağlanmasını öngören protokolün imzalanması, ikili dostane ilişkileri simgelediğini belirtti. İki ülkenin karma ekonomik komisyonun 15. oturumunda iki ülke yetkilileri İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti işbirliğinin yeni yol haritasına göre ikili ticaretin yılda 1 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını kararlaştırdı. Bundan önce de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajında bir kez daha İranlı firmaları yeni yeni kurtarılan Dağlı Karabağ bölgesini yeniden inşa edilme sürecine katılmaya davet etti. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde kurtarılan bölgelerin yeniden inşa edilme meselesi gündeme geldiğinden beri ve gerçekte son bir yılda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 30 kezden fazla İranlı firmaların ülkesinin yeniden imar sürecine katılması hakkında açıklama yaptı. Aliyev'den başka Bakü yönetiminin diğer bazı yetkilileri de sürekli İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ni imar sürecinde yapıcı rol ifa edebileceğini vurguladı. Ancak ne var ki Bakü yetkililerinin bu açıklamalarına rağmen İranlı firmaların bu sürece ortak olma meselesi unutuldu. Her halükarda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'e gönderdiği mesajda bazı özel sözcüklere vurgu yapmaya çalışmıştır. Örneğin Aliyev mesajında iki ülke arasında imzalanan ve Doğu Zengezur adı ile andığı iktisadi bölgede ulaşımın sağlanması öngören işbirliği protokolüne vurgu yaptı. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca Güney Karabağ bölgesinin İran toprakları üzerinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlanmasını vurguladı. Bu mesaj iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulduğu günün 30. yıl dönümü dolayısıyla Aliyev tarafından reisiye gönderilmişti. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü medyasına verdiği demeçte Azerbaycan Cumhurbaşkanı olarak dünyanın çeşitli ülkelerinin literatürüne bazı yeni terimleri ekledi. Aliyev'in ilk kez sözünü ettiği terimlerden biri Doğu Zengezur terimidir. Şimdi dünya medyası Doğu Zengezur terimini kullanmaya başlarken gerçekte görünen o ki Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev bu terimi ileri sürerek Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti halkını 2. Karabağ Savaşı'nda büyük bir imtiyaz elde ettiği konusunda ikna etmeye çalışıyor. Oysa gerçekte Doğu Zengezur terimi sadece Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye medyası tarafından kullanılıyor ve başka ülkeler bu alışılmadık terime pek anlam veremedikleri gözleniyor. Tahran ve Bakü yönetimleri arasında işbirliği protokolü imzalandıktan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Azertaç Haber Ajansı Tahran ve Bakü yönetimleri İran toprakları üzerinden sözde Doğu Zengezur İktisadi Bölgesi'nden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yeni iletişim ve ulaştırma yollarını açmak üzere işbirliği protokolü imzalandığını duyurdu. Gerçekte Azerbaycan Cumhuriyeti medyası ve uzmanları işbirliği protokolünün maddelerini açıklamak yerine daha çok Doğu Zengezur terimi üzerine vurgu yapmak istediği ve bu terimi İran medyasının kültüründe de yerleştirmeye çalıştığı anlaşıldı. Oysa Bakü yönetiminin bu çabaları Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in bu alanda maceracılığının ta başından itibaren bölge düzeyinde her türlü jeopolitik değişikliğin yapılmasına karşı olduğunu ilan etmişti. Bu arada Bakü medyası İran üzerinden açılacak koridordan Ermenistan topraklarında var olan ve Zengezur adıyla anılan koridorun alternatifi şeklinde söz etmeye çalışırken bundan önce İran topraklarında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Zengilan üzerinden ulaştığı güzergah Bakü ile Nahçıvan'ın birbirine bağlanması için kullanılan bir koridor olarak kullanılmaktadır. Gerçekte bu koridor İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında irtibat kurulması için Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti ve milletine sunduğu yardımlardan sadece biridir. Bu koridor bundan önce her daim aktif olan ve Azeri tarafın da sürekli bu koridoru kullandığı bilinmektedir. Şimdi ise görünen o ki bu koridorun genişletilmesi ve onarılması kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yönetimine bağlı uzmanlar da benzer açıklamalarda bulunduğu gözleniyor. Örneğin Bakü medyasından Asif Nirimanli şöyle diyor. İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti bir koridor açmak üzere alternatif bir caddenin inşa edilmesi üzerinde anlaşmaya varmıştır. Buna göre Ermenistan sınırı boyunca uzanan 5 kilometre uzunluğunda bir yol Karabağ bölgesinin Nahçıvan bölgesine bağlamasını kararlaştırıldığından söz ediliyor. Bu anlaşma karayolu ve demiryolu inşa edilmesinin yanı sıra iletişim hatları ve elektrik enerjisinin temin edilmesi gibi maddeleri de içeriyor. Azeri uzman Nerimanli'nin bu açıklaması gerçekleri tahrif ederek zaten son 30 yılda aktif olan bir güzergahı yeni bir güzergah olan Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti halkına yutturmaya çalıştığını gösteriyor. Oysa Azerbaycan Cumhuriyeti'nin güneyinde yaşayan birçok Azeri vatandaş son 30 yılda İran'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne uzanan çeşitli güzergahları defalarca kullanmıştır. Yine Azerbaycan Cumhuriyeti Atlas Etüt Müessesesi Başkanı Alhan Şahinoğlu, Tahran-Bakü tarafından imzalanan işbirliği protokolü hakkında şöyle diyor. İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti, Bakü-Nahçıvan'a bağlayan yeni bir irtibat yolu açmak üzere işbirliği protokolü imzaladı. Bence bu ilginç bir harekettir. Bu hareket Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan ve Rusya istediği koridoru vermedikleri takdirde Bakü yönetimi alternatif koridoru kullanacağı yönünde bir mesajdır. Şahinoğlu'nun açıklamasına göre Azerbaycan Cumhuriyeti aslında Ermenistan'a daha fazla baskı uygulamak için bu belgeyi imzaladı. Anlaşılan bu Azeri uzman şimdiye kadar İran üzerinden Bakü-Nahçıvan güzergahını hiç kullanmadı. Zira bu durumda bu tür meseleleri ileri sürmekten kaçınırdı. Gerçekte Azeri uzman Şahinoğlu'nun açıklaması bu kesimin arasında yer alan Azeri uzmanların ülkelerin İran ile iletişim ve transit yollarından bir haber olduklarını gösteriyor ya da gerçekleri tahrif ederek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e imtiyaz toplamaya çalışıyorlar. Kuşkusuz Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan'a bu ülkenin güneyinde yer alan Siyunik eyaletinde bir koridor açmak için İran ile işbirliği protokolü imzaladı. Görünen o ki İlham Aliyev yönetiminin bazı üst düzey yetkililerinin İran hakkında asla dostane olmayan sloganlarına karşın Bakü yönetimi Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ulaşmak için İran üzerinden güzergahları yeniden kullanmak istiyor ve başka çaresi de bulunmuyor. Bu arada Ermenistan'ın başta başbakanı Nikol Paşinyan olmak üzere bazı yetkililerinin resmi açıklamalarına bakıldığında Erivan yönetiminin Ermenistan topraklarında Azerbaycan Cumhuriyeti'ne koridor vermek istemediği anlaşılıyor. Erivan yetkilileri ne şimdi ne hiçbir zaman Azeri tarafla koridor verme meselesine görüşmeyeceklerini vurguluyor. Üstelik eski Sovyetler Birliği döneminden kalma Bakü ve Nahçıvan arasında uzanan asfalt yollar bulunuyor ve Azerbaycan Cumhuriyeti bu güzergahları kullanarak rahatlıkla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ulaşabilir. Değerli dinleyiciler, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu'nun son oturumu üzerine hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz. Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye'de Siyonist rejim karşıtı gösteriler.
Antalya'da Ukrayna krizi konusunda düzenlenen üçlü oturum.
Türkiye'den Rusya yaptırımlarına ayak uydurmama vurgusu.
Ve Yunanistan Başbakanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı arasında görüşme.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Şimdi detaylar.
İşgal rejimi İsrail Başkanı Herzog geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine iki günlük bir ziyaret için Ankara'ya gitti. Erdoğan resmi törenin ardından Herzog ile baş başa görüşmeye geçti. Daha sonra Herzog ile Erdoğan ortak basın toplantısı düzenledi. İşgal rejimi İsrail Başkanı böylece 2008 yılından sonra Türkiye ziyaret eden ilk İsrailli başkan oldu. Bilindiği üzere Türkiye'de AK Parti yönetimi özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca İsrail rejiminin cinayetleri ve işgali karşısında Filistin milletini destekleyeceklerine vurgu yapmıştı. Bu tür açıklamalara rağmen Erdoğan yönetimi işgal yetkilileriyle bir takım gizli görüşmelerin ardından sonunda İsrail rejimiyle ilişkileri normalleştirme ve iyileştirme kararı aldı. Bu bağlamda Erdoğan yönetimi işgal rejimi başkanı Herzog'u tüm tepki ve itirazlara rağmen Ankara'ya çağırdı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı Asya'daki en büyük ekonomik, siyasi ve askeri güç gibi davrandığı ve dünya güçlerinin bölge ülkeleriyle çeşitli anlaşmalar imzalamak ve bölgede gezinmek için Türkiye'den izin almaları gerektiği izlenimi bırakmaya çalıştığı bir ortamda ülke içinde yaşadığı sorunlar nedeniyle aniden tüm eski sloganlarını unutarak adım adım geriye dönüyor. Aslında bu geri adım Türk heyetlerinin Amerika ve Mısır'a seyahatleri ve Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve bir zamanlar Türk düşmanı ve darbeci olarak kabul edilen diğer ülkelere seyahat etmek için kişisel talebiyle yaptığı ziyaretlerle başladı ve Siyonist rejim başkanını resmi davetiyle devam etti.
İsrail rejimi elebaşı Herzog, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak 2 günlük bir ziyaret için geçtiğimiz hafta Ankara'ya gitti. Türkiye'de ekonomik krize yol açan ulusal paranın devalüasyonu, istihdamdaki düşüş, işsizlik ve enflasyondaki yükselişin ardından Türk halkının yaşam sorunları, insanların karınlarını doyurmak için bile ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığı bir noktaya geldi. Aslında Türkiye'de 20 yıllık bir iktidar dönemiyle bir rekora sahip olan Erdoğan ve danışmanları Türkiye'nin eski siyasetlerine dönmekle halk sorunlarının çözüleceği düşüncesiyle Siyonist rejim başkanlığı ülkeye davet etmiş görünüyor. Şimdi ise konuyla ilgili siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'in görüşlerini dinleyelim.
Bu günlerde İsrail rejimi Filistinliler girir. Orada cemaata cülle atır, orada zavanları, nozavanları, yeni yetmeleri şehit edir ve Müslümanlara taaddi ve tecavüzün hususen Ukrayna meselesinin dünyanın başı yönüne karışıp o da orada öz habis amellerine idame verir. Böyle bir şeraitte Türkiye Müslüman bir devlet olarak boynuna düşen, öhdəsinə düşen buydu ki, indiki halda Siyonist rejime daha etirazın bildirirdi ve daha da münasibetlerin ondan kısaldırdı. Ve belki de keseydi. İndi bunların hiçbirisi yok. O taraftan Trump'ın Yahudi damadının ileri sürdüğü o pul al, arazi ver münasibeti İbrahim adıyla saziş meselesi bölgede Amerika'nın fişarıyla, onun desteğiyle indi devam edir. Bazı bölge ölkələrindən o cümlədən birləşmiş Ərəb əmirləri də münasibətlərin İsrail rejimi ilə normallaşdırır. Bu halda Türkiyədə belə bir şəraitdə o ölkə ilə də, yəni Ərəb əmirlikləri ilə də münasibətlərin yaxınlaşdırır. Eyni halda Siyonist rejimi ilə də belə demək olar belə xoşa gəlməz bir münasibət bağlayır. Bunların hamısı buna görədir ki, Türkiyə xüsusən AK Parti çətin şəraitdədir, iqtisadi baxımdan çətin şəraitdədir və həm də Ağdənizdə apardığı siyasət nəticəyə çatmadı, qaz inkişafları, əlbəttə demək olar ki, Libi ilə müqavilə filan bəhməkən belə söhbətləri ki, çox elədilər və belə göstərildi ki, güya orada öz payını almaq istəyir, vəli hər halda bunların heç birisinə ulaşamadı. İndi buna mütəvəssül olubdur ki, Siyonist rejimin ona yaxınlaşmaqla, onunla münasibətləri yaxınlaşdırmaqla, qızğınlaşdırmaqla eləyə bilsin, həm bu rejimin, həm də Amerikanın dəstəyini alsın.
Sayın Rahmetullah Şerifə görüşlərini bizimlə paylaşdığı üçün çox təşəkkür ediyoruz.
Ukrayna'nın Amerika ve Kuzey Atlantik Paktı liderliğindeki batılı hükümetlerin kışkırtmasıyla Rusya ile başlanan savaş bölge ülkeleri üzerinde derin bir etki yarattı. Hiç şüphesiz NATO'nun aktif üyelerinden biri olan Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan olumsuz yönde en çok etkilenen ülke oldu. Fakat Türkiye'nin NATO üyeliğine ve Batı ile yakınlaşmasına rağmen Doğu ve Asya ülkeleriyle askeri işbirliğine çok istekli olduğu gerçeği de göz ardı edilemez. Amerika, Türkiye'nin bölgesel hareketlerini kontrol etmek için büyük çaba gösterdi. Buna karşılık Erdoğan hükümeti bağımsız gibi görünmeye çalışırken ulusal çıkarları doğrultusunda bağımsız kararlar almaya çalışıyor. Bu konu ise Türkiye'nin Amerika ve NATO arasındaki görüş ayrılıklarını daha da derinleştiriyor. Fakat görünüşe göre Erdoğan hükümeti kendi taleplerini Batı'ya dayatmak için Rusya ile yakınlaşmaya çalışıyor.
Aynı zamanda Amerikan karşıtı söylemlere ve Avrupa hükümetleriyle yaşanan gerilimlere rağmen Türk yetkililer Rusya ile kalıcı olarak yakınlaşmaya isteksiz olduklarını ve hala batıya yaklaşmak için fırsatlar aradıklarını kanıtladılar. Bu bağlamda Türkiye siyaset uzmanlarından Taha Akyol'un da belirttiği gibi Ukrayna krizi Türkiye ve Rusya arasındaki jeopolitik ihtilafları daha da derinleştirmiştir. Erdoğan ve Çavuşoğlu'nun Ankara'nın Moskova ile ilişkilerinin stratejik boyutlara ulaştığına dair söylemleri çok yanlış ve dar görüşlüdür. Ancak Ukrayna krizi, korona krizinden sonra Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyen ikinci büyük kriz olarak değerlendirilmelidir. Tüm bu gerçeklere dayanarak bu krizin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin bölge içinde ve dışındaki inisiyatifi kaybetmesi açısından yaşadığı sorunları daha da ağırlaştırabileceği söylenebilir. Bu arada ve tam da Ankara yetkililere ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu ve Batı ile yakınlaşmak için bir tutum sergilemek ve bir tarafa yakın olmak zorunda kaldığı bir dönemde Ankara yetkilileri bu krize son vermek için arabulucu olmaya çalışıyor. Ankara Rusya'nın Ukrayna ile savaşı başında ve sürecinde Kiev yönetiminin tutumunu destekleyerek Batı ülkelerinin çeşitli gruplarında ve NATO kapsamında yer almaya çalıştı. Başta Türkiye'nin Ukrayna'ya desteği çok ciddi görünüyordu fakat Zelenski hükümetinin Erdoğan hükümetinden ilk resmi talebi ardından Ankara bu talebe gecikmeyle karşılık verdi. Hatta verilen yanıt Ukrayna ve Batı yetkililer için pek de hoş değildi.
Bu eylemin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı'nın arabuluculuk teklifi bir kez daha tekrarlandı. Ankara yetkilileri uzun zaman önceden beri bu bağlamdaki taleplerini gündeme getirmelerine rağmen karşı taraftan bir yanıt almadılar. Tabii ki bunun sebebi de bellidir. Zira Türkiye iki taraf arasında yanlı bir tavır tutunurken Ukrayna krizini sonlandırmak için arabuluculuk çağrısında bulunan tek ülkedir. Türkiye Cumhurbaşkanı Ukrayna krizinde rol oynamak için Antalya'da farklı ülke yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıya Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları da katıldı. Antalya'daki konferansa Ankara yetkililerinin talimatıyla Rus ve Ukraynalı yetkililerin yanı sıra bazı hükümetlerden yetkililer de katıldı. Ancak beklendiği gibi Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları arasındaki ilk görüşme başarısızlıkla sonuçlandı. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce Antalya zirvesinin Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı bir ateşkese ve iki ülke arasındaki savaşın sona ermesine yol açacağını umduğunu belirtmişti.
Tahran Radyosu.
Bu şartlar altında ve bu gerçekleri gözden geçirerek Amerika ve Batı'nın sözde müttefiklerinin düşünceleri de etkilendiği söylenebilir. Türk yetkililerle Amerika ve diğer Batılı hükümetler arasında son zamanlarda Antalya'da yapılan görüşmelere rağmen Türkiye Dışişleri Bakanı şunu açıkça belirtti. Ankara Rusya'nın yaptırımlarında Batı'ya eşlik etmeyecek. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya diplomasi zirvesinde Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulama konusundaki tutumuna ilişkin bir soruya yanıt verdi ve Rus yaptırımlarının sorunu çözeceğini düşünmüyoruz. Ankara Montrö Sözleşmesi hükümlerine göre Türk hava sahasını kapatamaz. Bu yasal bir zorunluluktur, dedi.
Ankara hükümet yetkilileri Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katılmamak için bahaneler arasa da Erdoğan'ın hükümet yetkililerinin Batı'nın sözlerini yerine getiremeyeceklerinden şüpheleri olduğu da söylenebilir. Türk yetkililer Gürcistan'ın kaderini güvenilir bir belge olarak görmekte ve kendilerini Amerika'nın Rusya'ya karşı savaşçı politikalarından mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda Türk yetkililerin Moskova'nın ulusal güvenlik konusundaki hassasiyetinin ve NATO askeri teşkilatının Rusya sınırları içindeki varlığına karşı hassasiyetinin farkında olduklarını, bu nedenle çeşitli bahanelerle Rusya ile savaş ve gerginlikten kaçınmaya çalıştıklarını belirtmek gerekir.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'i kabul ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis görüşmeden önce Fener Rum Patrikhanesi'ndeki pazar ayinine katıldı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna krizi dahil bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı. Rusya-Ukrayna savaşı ile değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel bir sorumluluk taşıdığına işaret edilen görüşmede iki ülke arasında işbirliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Thank you.